Ayrım 8. Seslendiren Aybüke Aslantaş. Sayfa 64. Ünite 4. Test soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi insani gelişme göstergelerinden biri değildir? A. Bilgi düzeyi. B. Yaşam düzeyi. C. Doğumdan yaşam beklentisi. D. Kişi başına düşen milli gelir. E. Evlilik süre beklentisi. Cevap E. Evlilik süre beklentisi. 2. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde bütçe içinde ekonomik kalkınmaya yönelik harcama kalemleri nispi olarak ağırlıklıdır? A. 1923-1928 liberal dönemde. B. 1930'da devletçilik döneminde. C. 1950-1960 liberal dönemde. D. 1980 politikaları döneminde. E. 2000 ve sonrasında. Cevap B. 1930'da devletçilik döneminde. 3. Planlı kalkınma hangi yıl başlamıştır? A. 1950, B. 1960, C. 1970, D. 1980, E. 1990. Cevap B. 1960. 4. Aşağıdakilerden hangisi 1923 İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan biri değildir? A. Özel kesim yeterince kredi. B. Amelelere yönelik hükümler. C. Toplumsal kalkınma. D. Tüccar kesime kredi. E. Toprak ağlarına yönelik hükümler. Cevap C. Toplumsal kalkınma. 5. Aşağıdakilerden hangisi planlama döneminin başarısız olmasına neden olan faktördür? A. Emperyalist dayatmalar. B. Siyasi muhalefet. C. Savaş ekonomisi uygulaması. D. Yeterli kaynağın sağlanamaması. E. Planın yanlışlığı. Cevap D. Yeterli kaynağın sağlanamaması. 6. Planlama, programlama, bütçeleme sisteminde fiziksel planlamanın yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk aşama olan planlama aşamasında. B. Son aşama olan bütçeleme aşamasında. C. Sadece programlama aşamasında. D. Sadece planlama aşamasında. E. Sadece bütçeleme aşamasında. Cevap A. İlk aşama olan planlama aşamasında. 7. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik döneminde güdülen sosyal amaç uygulamasıdır? A. Kamu kuruluşlarının büyük boy işletmeler şeklinde kurulması. B. Kamu kuruluşlarının kuruluş yeri seçiminde güttüğü amaçlar. C. Kamu kuruluşlarının bütçeye sağladığı büyük miktardaki gelirler. D. Kamu kuruluşlarının özel sermayeye rakip olması. E. Kamu kuruluşlarının ekonomik etkinlik kurallarına uygunluk derecelerinde. Cevap B. Kamu kuruluşlarının kuruluş yeri seçiminde güttüğü amaçlar. 8. Üçüncü planlama döneminde geliştirilen teknolojiye yöneliş stratejisindeki temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplam tüketim. B. Toplam verimlilik. C. Marjinal maliyet. D. Toplam tasarruf. E. Toplam enerji. Cevap B. Toplam verimlilik. 9. 1980 öncesi sanayileşme politikasının denetimini aşağıdaki uygulamalardan hangisi oluşturmaktadır? 9. 1980 öncesi sanayileşme politikasının denetimini aşağıdaki uygulamalardan hangisi oluşturmaktadır? A. İhracatı teşvik. B. Yurt içi üretimi kısma. C. Dış ticareti serbestleştirme. D. İthal ikameci politika. E. Talep yanlı ekonomi modeli. Cevap D. İthal ikameci politika. 10. 1980 sonrası uygulanan politikalarda hazinenin bankalar sisteminden borçlanması hangi sonucu doğurmuştur? A. Faizler yükselerek tasarruflar arttı. B. Faizler düşerek yatırımlar yükseldi. C. Faizler yükselerek ekonomiye sıcak para girdi. D. Faizler düşerek ekonomiye reel yatırım geldi. E. Faizler yükselerek reel dış yatırım geldi. Cevap C. Faizler yükselerek ekonomiye sıcak para girdi. 11. Türkiye için ortalama okullaşma yılı ölçeğinde 112. sırada, kişi başına gelir ölçütünde 57. sırada olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. Sosyal gelişmenin ekonomik gelişmeyi hızlandırması. B. Ekonomik gelişme ile sosyal gelişmenin koşut geliştiği. C. Ekonomik gelişmenin sosyal gelişmeyi sağlayamadığı. D. İki ölçü arasında hiçbir ilişkinin olmadığı. E. İki ölçünün içeriği bilinmeden karar verildiği. Cevap C. Ekonomik gelişmenin sosyal gelişmeyi sağlayamadığı. 12. Okur yazar oranı ve yaşam kalitesi göstergelerini içeren ölçüm aşağıdakilerden hangisidir? A. Gayri safi milli hasıla. B. İnsani gelişme göstergesi. C. Planlama, programlama, bütçeleme. D. Refah düzeyi. E. GSYİH. Cevap B. İnsani gelişme göstergesi. 13. Ülkemizde 1980'li yıllarda uygulanan ekonomi politikası aşağıdaki kalkınma anlayışlarından hangisine dayanmaktadır? A. İhracatın arttırılması. B. İthalatın arttırılması. C. Yatırımların arttırılması. D. Vergilerin arttırılması. E. Kamu harcamalarının azaltılması. Cevap A. İhracatın arttırılması. 14. Aşağıdaki oranlardan hangisi vergi yükünü gösterir? A. Dolaylı vergiler, toplam vergiler. B. Vergi gelirleri, kamu harcamaları. C. Vergi gelirleri, milli gelir. D. Gayri safi milli hasıla, vergi gelirleri. E. Dolaysız vergiler, toplam vergiler. Cevap C. Vergi gelirleri, milli gelir. 15. Sosyal amaçların piyasaya terk edilip gelir dağılımının bozulduğu bir ekonomide aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar? A. Sosyal hedefler ekonomik hedeflerin önüne geçer. B. Sosyal hedefler ekonomik amaçlara koşut gelişir. C. Sosyal amaçlar durdurulur. D. Sosyal amaçlar kamusal güç yoluyla karşılanır. E. Sosyal hedefler ekonomik amaçların gerisinde kalır. Cevap E. Sosyal hedefler ekonomik amaçların gerisinde kalır. 16. 2011 yılındaki insani gelişme göstergesinde Türkiye kaçıncı sırada yer almaktadır? A. 70 B. 92 C. 103 D. 114 E. 127 Cevap B. 92 17. Türkiye hangi antlaşma ile moratoryum ilan etmek zorunda kalmıştır? A. 1970 Ankara Antlaşması. B. 1982 İstanbul Antlaşması. C. 1958 Paris Antlaşması. D. 1990 Gümrük Antlaşması. E. 1995 Helsinki Antlaşması. Cevap C. 1958 Paris Antlaşması. 18. Aşağıdakilerden hangisi 5 yıllık plan ve program döneminde benimsenen sistemin adıdır? A. Fizibilite, yatırım, transfer. B. Programlama, vadeleme, yatırım. C. Planlama, programlama, bütçeleme. D. Planlama, uygulama, finanslama. E. Yap, işlet, devret. Cevap C. Planlama, programlama, bütçeleme. 19. 1. TÜBİTAK'ın kendisine verilmiş görevi yapamaması. 2. Kıbrıs olayı. 3. Petrol şokları. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 4. Kalkınma Planı'nın başarısız olma nedenlerindendir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. 20. 1979 yılında görülen döviz krizinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Turizm gelirlerinin azalması. B. 1960 askeri darbesi. C. 2. BKP'nin başarısız olması. D. Patent anlaşmalarına bağlı ithal ikameci politika. E. Faiz oranlarının yükselmesi. Cevap D. Patent anlaşmalarına bağlı ithal ikameci politika. 21. Hangi yıllarda oluşan krizle birlikte güçlü ekonomiye geçiş programı uygulaması gerekli olmuştur? A. 1995 ve 1996. B. 1970 ve 1971. C. 1980 ve 1981. D. 2000 ve 2001. E. 2007 ve 2008. Cevap D. 2000 ve 2001. 22. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1929 Atatürk dönemi özelliklerinden biri değildir? A. Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması. B. Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi'nin kurularak uçak sanayinde faaliyete başlanması. C. Milli gelir artış oranının %10 olması. D. Birinci Sanayi Planı'nın uygulanması. E. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. Cevap D. Birinci Sanayi Planı'nın uygulanması. 23. 1980 sonrası ekonomi politikasının temeli aşağıdakilerden hangisidir? A. İhracatın artırılması. B. İthalatın artırılması. C. Yatırımların artırılması. D. Vergilerin artırılması. E. Kamu harcamalarının artırılması. Cevap A. İhracatın artırılması. 24. IMF ile Standby Anlaşması hangi yıl imzalanmıştır? A. 1960. B. 1963. C. 1970. D. 1980. E. 2000. Cevap E. 2000. 25. Aşağıdakilerden hangisi insani gelişme göstergelerinden biridir? A. Reel büyümedeki artış. B. Potansiyel büyümedeki artış. C. Kişi başına düşen gelirdeki artış. D. İstihdamdaki artış. E. Nominal büyümedeki artış. Cevap C. Kişi başına düşen gelirdeki artış. Çıkmış sınav soruları ara deneme sınavı 1. 1. Türkiye'de 1980'lerden sonra uygulanmış olan büyüme politikası aşağıdakilerden hangisidir? A. İthal ikameci büyüme politikası. B. Planlı kalkınma politikası. C. Devletçi kalkınma politikası. D. Dışa kapalı büyüme politikası. E. İhracata dayalı büyüme politikası. Cevap E. İhracata dayalı büyüme politikası. 2. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan kararlarının temel hedeflerinden biri değildir? A. Enflasyonu düşürmek. B. İthal ikameci kalkınmayı sağlamak. C. Türk lirasına istikrar kazandırmak. D. İhracatı artırmak. E. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir bir temele oturtmak. Cevap B. ithal ikameci kalkınmayı sağlamak. 3. Güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde dış dengenin sağlanması için alınan başlıca tedbir aşağıdakilerden hangisidir? A. Monetizasyon. B. Faiz dışı fazla. C. Dalgalı kur rejimi. D. Nominal çıpa. E. Dolarizasyon. Cevap C. Dalgalı kur rejimi. 4. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde uygulanan tedbirlerden biri değildir? A. Dalgalı döviz kuru. B. Faiz dışı bütçe fazlası. C. Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması. D. Nominal çapa. E. Kamusal finansman dengesini güçlendirme. Cevap D. Nominal çapa. 5. Türkiye ekonomisinde 1980'li yıllardan sonra ortaya çıkan krizlerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Devalüasyon. B. Toplam talebin yeterli olmaması. C. İhracatın artmaması. D. Büyük kamu açıkları. E. Döviz yetersizliği. Cevap D. Büyük kamu açıkları. 6. Marjinal vergi oranlarının emek arzını kısma etkisine ne ad verilir? A. Verginin gelir etkisi. B. Verginin sosyal etkisi. C. Verginin ikame etkisi. D. Vergi kapasitesi. E. Vergi gayreti. Cevap C. Verginin ikame etkisi. 7. Ortalama vergi yükünün emek arzını yükseltmesi etkisine ne ad verilir? A. Verginin gelir etkisi. B. Verginin ikame etkisi. C. Verginin yatırım etkisi. D. Verginin tasarruf etkisi. E. Verginin tüketim etkisi. Cevap A. Verginin gelir etkisi. 8. Aşağıdakilerden hangisi özel tasarrufları artırmak için alınabilecek temel vergi önlemlerinden biridir? A. Gelir vergisinde yüksek artan oranlılık uygulanması. B. Dolaysız vergilerin tercih edilmesi. C. Kurumlar vergisi oranının yükseltilmesi. D. Yatırım indirimleri. E. Servet vergisi oranlarının artırılması. Cevap D. Yatırım indirimleri. 9. Bir ekonominin veri üretim faktörleri ve teknoloji koşulunda tam istihdam ve tam kullanım ile belirli bir zaman boyutunda ulaşabileceği en yüksek büyüme oranına ne ad verilir? A. Potansiyel büyüme oranı. B. Nominal büyüme oranı. C. Reel büyüme oranı. D. Negatif büyüme oranı. E. Nitel iyileşme oranı. Cevap A. Potansiyel büyüme oranı. 10. Aynı emek ve sermaye birimlerine sahip olan ülkelerin farklı büyüme gerçekleştirmesini açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir? A. Keynes modeli. B. Herod modeli. C. Domar modeli. D. Friedman modeli. E. İçsel büyüme modelleri. Cevap E. İçsel büyüme modelleri. 11. Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir? A. Kamu harcaması. B. Tasarruf gelir oranı. C. Kamu tasarrufu. D. Vergi kapasitesi. E. Vergi gayreti. Cevap C. Kamu tasarrufu. 12. İstikrarsızlık yaratan etkilerin hafifletilmesi amacıyla kısa vadeli sermaye hareketleri ya da sıcak para olarak adlandırılan finansal hareketler üzerinden alınması önerilen vergi türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelir vergisi. B. Kurumlar vergisi. C. Gümrük vergisi. D. Uyum vergisi. E. Tobin vergisi. Cevap E. Tobin vergisi. 13. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biri değildir? A. Kişi başına gelir düzeyi düşüktür. B. Nüfus artış hızı düşüktür. C. Tasarruflar düşüktür. D. Gelir dağılımı adaletsizdir. E. Üretim yapısı tarım ağırlıklıdır. Cevap B. Nüfus artış hızı düşüktür. 14. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin kamu gelirlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Vergi kapasitesi düşüktür. B. Vergi gayreti yetersizdir. C. Gelir idaresinin kurumsal kapasitesi yetersizdir. D. Vergi reformları sıklıkla gündeme gelir. E. Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı daha düşüktür. Cevap E. Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı daha düşüktür. 15. 1980'lerden itibaren uygulanan ve piyasa aksaklıklarını gidererek ekonominin arz tarafını güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A. İkili yapı. B. Yapısal uyum. C. Üçlü yapı. D. İthal ikamesi. E. Planlı kalkınma. Cevap B. Yapısal uyum. 16. Üretilen milli gelirden kamusal amaçlara tahsis edilen fonlara ne ad verilir? A. İnsani gelişme göstergesi. B. Büyüme aralığı. C. Sosyal tasarruf oranı. D. Büyüme potansiyeli. E. Sermaye birikimi. Cevap C. Sosyal tasarruf oranı. 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 sonrasında uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir? A. Emek maliyetlerinin düşürülmesi. B. İç talebin artırılması. C. İhracata yönelilmesi. D. Dolaylı vergilere ağırlık verilmesi. E. Sıcak paraya başvurulması. Cevap B. İç talebin artırılması. 18. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923-1929 döneminde uyguladığı ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberal. B. Planlı. C. İthal ikameci. D. Sosyalist. E. Devletçi. Cevap A. Liberal. 19. Türkiye'de planlama, programlama, bütçeleme sistemi PPBS aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle beraber uygulanmaya başlanmıştır? A. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması. B. Marshall Planı'nın uygulanmaya konması. C. 24 Ocak 1980 kararlarının açıklanması. D. 4. 5 yıllık planın uygulanması. E. Güçlü ekonomiye geçiş programının uygulanması. Cevap A. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması. 20. Türkiye'de hangi yıldan itibaren devletin ekonomideki rolünün azaltılması görüşü çerçevesinde kamu yatırım harcamaları azaltılmaya başlanmıştır? A. 1930. B. 1960. C. 1970. D. 1980. E. 2001. Cevap D. 1980. Çıkmış sınav soruları ara deneme sınavı 2. Sayfa 73. 1. Siyasal otorite tarafından kamu iktisadi teşebbüslerine verilen görevler veya teşebbüslerin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarının maliyetin altında belirlenmesi sonucu ortaya çıkan zarar aşağıdakilerden hangisidir? A. Görev zararı. B. Kambiyo zararı. C. Kamu zararı. D. Ekonomi zararı. E. Kasa zararı. Cevap A. Görev zararı. 2. Doğrudan enflasyon hedeflemesinden çok bazı ara hedefler üzerinden fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Reel balans. B. Dalgalı kur. C. Stok birikimi. D. Nominal çıpa. E. Büyüme aralığı. Cevap D. Nominal çıpa. 3. Türkiye'de planlı kalkınma uygulaması hangi yıldan itibaren uygulamaya koyulmuştur? A. 1923, B. 1941, C. 1950, D. 1963, E. 1980. Cevap D. 1963. 4. Ödemeler dengesinde nereden sağlandığı veya nereye ödendiği bilinmeyen döviz gelir ve giderlerine ne ad verilir? A. Faiz dışı fazla, B. Net hata ve noksan, C. Ad valorem gelir, D. Cari açık, E. Spekülatif yatırım. Cevap B. Net hata ve noksan. 5. 1994 yılının başlarında giderek derinleşen ekonomik sorunlar ile %100'ün üzerine çıkan enflasyon sonucunda uygulamaya konulan istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir? A. 24 Ocak kararları, B. 5 Nisan programı, C. Enflasyonla mücadele programı, D. Güçlü ekonomiye geçiş programı, E. İthal ikame programı. Cevap B. 5 Nisan programı. 6. Sosyal göstergelerdeki gelişmeleri ifade eden iyileşme kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Nicel, B. Reel, C. Nitel, D. Objektif, E. Somut. Cevap C. Nitel. 7. Gayri safi milli gelirden aşağıdaki değerlerden hangisi düşülürse safi milli gelire ulaşılır? A. Üretim, B. Tüketim, C. Yatırım, D. Tasarruf, E. Amortisman. Cevap E. Amortisman. 8. Marjinal vergi oranlarının bireyin emek arzını kısma etkisine ne ad verilir? A. Gelir etkisi, B. Reel balans etkisi, C. Faiz etkisi, D. İkame etkisi, E. Döviz kuru etkisi. Cevap D. İkame etkisi. 9. Bir ünite gelirin ne kadar sermaye ile gerçekleştirildiğini gösteren katsayıya ne ad verilir? A. Marjinal maliyet katsayısı, B. Sermaye hasıla katsayısı, C. Çarpan katsayısı, D. Hızlandıran katsayısı, E. Sermaye emek katsayısı. Cevap B. Sermaye hasıla katsayısı. 10. Üretim faktörlerinin piyasa işleyiş mekanizmaları çerçevesinde oluşan değişimlerle verimliliğin artırılarak daha yüksek gelir düzeyine ulaşılması olgusunu açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir? A. Dışsal büyüme modeli, B. Herod-Domar modeli, C. İçsel büyüme modeli, D. Rostov büyüme modeli, E. Sosyalist büyüme modeli. Cevap C. İçsel büyüme modeli. 11. İstikrarsızlık yaratan etkilerin hafifletilmesi amacıyla kısa vadeli sermaye hareketleri veya sıcak para olarak adlandırılan finansal hareketler üzerinden alınan düşük oranlı vergi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tybot vergisi, B. Keynes vergisi, C. Tobin vergisi, D. Marshall vergisi, E. Nash vergisi. Cevap C. Tobin vergisi. 12. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biri değildir? A. Üretim yapıları hizmet ağırlıklıdır, B. Kişi başına gelir düzeyleri düşüktür, C. Tasarrufları düşük ve sermaye birikimleri yavaştır, D. Gelir dağılımları adaletsizdir, E. Sağlık hizmetlerinin miktarı ve kalitesi düşüktür. Cevap A. Üretim yapıları hizmet ağırlıklıdır. 13. Gelişme sürecinin ilk aşamalarında hem yapısal nedenlerle hem de sermaye birikimi ihtiyacı nedeniyle gelir dağılımının bozulacağını, gelişmenin ileri aşamalarında gelir dağılımının düzelmeye başlayacağını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Wagner kanunu, B. Talbot modeli, C. Oates teoremi, D. Herod-Domar modeli, E. Kuznets hipotezi. Cevap E. Kuznets hipotezi. 14. Bir ekonomide vergi idaresinin, vergi toplaması ve vergi mükelleflerinin, vergi ödeme çabaları sonucunda vergi kapasitesinin kullanılabilen bölümüne ne ad verilir? A. Vergi gayreti, B. Vergi bilinci, C. Vergi tabanı, D. Vergi kapasitesi, E. Vergi harcaması. Cevap A. Vergi gayreti. 15. Üretim maliyetleri üzerindeki vergi ve benzeri yüklerin hafifletilmesiyle büyümenin hızlanacağı ve beklendiğinin aksine vergi gelirlerinin artacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Arz yanlı ekonomi yaklaşımı, B. Keynesyen yaklaşım, C. Monetarist yaklaşım, D. Neoklasik yaklaşım, E. Radikal yaklaşım. Cevap A. Arz yanlı ekonomi yaklaşımı. 16. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış Avrupa'yı ayağa kaldırma projesi olarak devreye sokulan yardım planı aşağıdakilerden hangisidir? A. Washington planı, B. Jefferson planı, C. Jackson planı, D. Roosevelt planı, E. Marshall planı. Cevap E. Marshall planı. 17. 1958 yılına ağır borçlu olarak ulaşmış Türkiye'nin alacaklı devletlerle imzaladığı borçlarını uzun vadeye atmak, konsolidasyon, moratoryum zorunda kaldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Londra Anlaşması, B. Ankara Anlaşması, C. Berlin Anlaşması, D. Roma Anlaşması, E. Paris Anlaşması. Cevap E. Paris Anlaşması. 18. 1927 yılında 15 yıllık süre için çıkarılan ruhu ve uygulaması itibarıyla piyasa kurallarına dayalı ve liberal anlayışı yansıtan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, B. Kabotaj Kanunu, C. İcra ve İflas Kanunu, D. Teşvik-i Sanayi Kanunu, E. Türk Medeni Kanunu. Cevap D. Teşvik-i Sanayi Kanunu. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1979 yılında olağanüstü bir döviz krizine girmesinin nedenlerinden biri değildir? A. İthal ikameci montaj politikası, B. Kıbrıs olayı, C. Serbest döviz kuru, D. ABD'nin ambargosu, E. Petrol şokları. Cevap C. Serbest döviz kuru. 20. 1980 sonrası uygulanan ekonomi politikalarında o döneme kadar uygulamada olan gider vergisinin yerini aşağıdaki vergilerden hangisi almıştır? A. Özel tüketim vergisi, B. Katma değer vergisi, C. Muamele vergisi, D. İstihsal vergisi, E. Varlık vergisi. Cevap B. Katma değer vergisi. 8. ayrımın sonu, sayfa 76.